Ayrım 2.
Gelip geçen engeller arasından çivili geçitten geçirerek karşı kaldırımdaki sakin limana ulaştırırdım. Orada karşılıklı coşkun duygu gösterileriyle birbirimizden ayrılırdık. Aynı şekilde sokakta bir şey soranlara bilgi, isteyenlere ateş vermek, fazla ağır el arabalarının sapına yapışmak, yürümeyen otomobilleri itmek, yardımseverlerden gazete ya da Montparnasse mezarlığından çıktığını bildiğim halde ihtiyar satıcı kadından çiçek satın almak hep hoşuma gidiyordu. Bunu söylemek daha güç ama sadaka vermeyi de seviyordum. Dini bütün bir dostumun dediğine bakılırsa, evine yaklaşan bir dilenciyi görünce insan ilkin rahatsızlık duyarmış. Benim duyduklarımsa daha beterdi. Coşardım ben sevinçten. Neyse, geçelim bunu. Biraz da nezaketimden söz etmeliyim. Adı çıkmıştı nezaketimin. Kimse ona toz konduramazdı. Gerçekten de terbiyeli olmak bana büyük bir sevinç veriyordu. Sabahleyin otobüste ya da metroda yerimi görünüşe göre oturmayı hak eden birine verebilirsem, ihtiyar bir kadının düşürdüğü bir şeyi yerken alıp pek iyi bildiğim bir gülümseyişle sahibine uzatabilirsem ya da sadece binmek istediğim arabayı benden daha acele işi olan birine bırakabilirsem, bundan ötürü bütün günüm aydınlık geçerdi. Taşıtların grevde olduğu günlerde, doğrusunu söylemek gerekirse, otobüs duraklarına yanaşıp evlerine dönemeyen zavallı hemşerilerimden birkaçını arabama alma fırsatını bulacağım için bayağı keyiflenirdim. Son olarak tiyatroda bir çiftin bir araya gelebilmesi için koltuğumu değiştirmek, yolculuk sırasında boyu kısa gelen bir kızın valizlerini filelere yerleştirmek başkalarından daha sık eriştiğim başarılardandı. Çünkü bunları yapabilmek için hem dikkatle fırsat kollar hem de yaptığım işin tadını daha iyi çıkarırdım. Adım cömerte çıkmıştı. Öyleydim de. Gerek herkesin içinde, gerek kimse bilmeksizin çok şey vermişimdir. Bir nesneden ayrıldığıma ya da biraz paradan çıktığıma üzülecek yerde bundan bir takım belli zevkler duyardım. Bu arada bu bağışların kısırlığı ve arkalarından gelmesi beklenen nankörlük karşısında bir çeşit hüzünde içimi sarardı ara sıra. Vermekten öyle zevk alırdım ki buna zorunlu olmaktan nefret ederdim. Para işlerinde hesaplı davranmak beni kahrederdi. Bu işi pek keyifsiz yapardım. Dilediğim gibi harcayabilmek isterdim. Küçük çizgiler bunlar ama hayatımda, özellikle mesleğimde bulduğum sürekli hazzı anlamanıza yardımcı olabilirler. Örneğin Adalet Sarayı'nın koridorlarında yalnızca hak uğruna ya da acıdığım için parasız olarak demek istiyorum, savunduğum bir sanığın karısı tarafından durdurulmak, kendileri için yapılanı hiç ama hiçbir şeyle ödenemeyeceğini mırıldanan bu kadını dinlemek, karşılığında bunun pek doğal bir şey olduğunu, benim yerimde kim olsa onun da aynı şekilde davranacağını söylemek, hatta gelecek kötü günlerin aşılabilmesi için bir yardımda bulunmak, sonra hayır dualarını kısa kesip işi tadında bırakmak için eğilip o zavallı kadının elini öpmek ve oradan uzaklaşmak, inanın dostum, bütün bunlar bayağı hırsların erişemeyeceği noktalara çıkmak, erdemin sadece kendisiyle beslendiği doruklara ulaşmaktı. Duralım o doruklarda. Gözüm daha yükseklerdeydi derken ne demek istediğimi şimdi anlamışsınızdır. O en yüksek noktaları kastediyordum. Ancak oralarda yaşayabilirdim ben. Evet, ancak yükseklerde kendimi rahat hissediyordum. Yaşamın en ince ayrıntılarına dek hep üste olmaya ihtiyacım vardı. Metrodan çok otobüsü, taksilerden çok at arabalarını, bodrumlardan çok çatı katlarını beğenirdim. İnsanın başını göğün ortasında dimdik tutabildiği spor uçakları pek sever, gemilerde hep en üst güverte dolaşırdım. Dağdayken çukur vadilerden kaçar, yamaçlara, yaylalara çıkardım. Yüksek yaylaların adamıydım. Hiç değilse, kader beni tornacılık, kaplamacılık gibisinden bir el işi seçmek zorunda bıraksaydı, inanın damcılığı seçer, baş dönmesiyle dost olurdum. Ambarlar, sintineler, bodrumlar, mağaralar, uçurumlar bana tiksinti verirdi. Gazetelerin birinci sayfalarını işgal etmek yüzsüzlüğünde bulunan mağara araştırıcılarına karşı özel bir kinim vardı. İçime fenalık verirdi yaptıkları. Kafayı kayalık, dar bir boğaza, o şaşkınlar buna sifon derler, sıkıştırmak bahasına 800 metre yerin altına inmeye kalkışmak, olsa olsa sapık ya da heyheylere uğramış kimselerin yapabileceği bir iş gibi gelirdi bana. Cinayet gibi bir şeydi bu. Buna karşılık 5-600 metre yükseklikte üzerinden bakınca ışıklar içinde yüzen bir denizi görebileceğim doğal bir çıkıntı, hele bir de yalnızsam, o karınca gibi kaynaşan insan kalabalığının üstüne çıkmışsam en iyi soluk aldığım yerdi. Vaazların, etkileyici öğütlerin, ateşli mucizelerin neden hep ulaşılabilir yüksekliklerde gerçekleşmiş olduğunu pek kolay açıklayabiliyordum. Bana kalırsa mahzenlerde, hapishane hücrelerinde göz alabildiğine manzaralı bir kulede olmadıktan sonra düşünceye dalınmazdı, insan küflenirdi oralarda. Tarikata girip de hücresinin umduğu gibi güzel bir manzaraya değil bir duvara baktığını görünce hemen vazgeçen o adamı çok iyi anlıyordum. Bana gelince inanın küfleniyordum. Günün her saatinde kendi içimde de başkalarının ortasında da yükseklere tırmanıyor, göze çarpan ateşler yakıyordum oralarda. Bana doğru sevinçli bir kutlama yükseliyordu. Hiç değilse böylece hayattan ve kendi seçkinliğimden zevk alıyordum. Neyse ki işimde bendeki bu doruklara ulaşma hevesine pek uygundu. Çevremdekilere karşı en ufak bir burukluk duymama engel oluyordu. Kimseye borçlu kalmaksızın herkesi kendime borçlu kılıyordum. İşimden ötürü yargıcın üstüne çıkıp sırasında onu yargılıyor, suçlunun üstüne çıkıp onu bana karşı minnet duymaya zorluyordum. Şunu iyi tartın, muhterem beyefendi, cezalandırılmaksızın yaşıyordum. Hiçbir yargı beni ilgilendirmiyordu. Mahkeme sırasında ben sahnede değildim. Zaman zaman oyunun akışını değiştirmek, ona bir anlam vermek için bir makine aracılığıyla aşağıya sarkıtılan tanrılar gibi yukarılarda, kemerlerin, portrelerin arasında bir yerde dolaşıyordum. Ne olursa olsun yükseklerde yaşamak, çok sayıda kimse tarafından görülüp selamlanabilmenin tek yolu hala. Benim o mükemmel katillerimden birkaçı da öldürürken aynı duyguya boyun eğmişlerdi. İçinde bulundukları acıklı durumda gazeteleri okumak onlar için pek mutluluk verici olmasa bile bir çeşit karşılık yerine geçiyordu. Çok kimse gibi adı sanı belirsiz yaşamaktan bıkmışlar, biraz da sabırsızlıkları yüzünden aşırı sonuçlara sürüklenmişlerdi. Tanınmak için alt tarafı kapıcıyı öldürmek yeter. Ne yazık ki bu da geçici bir ün sağlıyor insana. Bıçaklanmayı hak edip bıçaklanan kapıcılar öyle çok ki. Cinayet her zaman sahnenin önünde ama cinayeti işleyen ancak kısa bir süre orada kalabiliyor. Yerini hemen bir başkası alıyor. Sonra bu kısa zaferler de epey pahalıya oturuyor. O zavallı şöhret adaylarını savunmak ise tersine aynı süre içinde, aynı yerde gerçekten tanınmayı sağladığı gibi üstelik çok daha ucuz. Bu yüzden onlara mümkün olduğu kadar az şey ödetmek için doğrusu elimden geleni esirgemiyordum. Ne ödüyorlarsa biraz da benim yerime ödüyorlardı. Buna karşılık harcadığım öfke, hüner, heyecan beni onlara borçlu kalmaktan kurtarıyordu. Yargıçlar ceza veriyor, suçlular cezalarını çekiyorlardı. Bense her türlü ödevden kurtuluyor, cezaya da yargıya da uğramaksızın cennet bahçelerinin aydınlığında özgür olarak hüküm sürüyordum. Hayatla doğrudan doğruya haşır neşir olmak. Gerçekten cennet denen şey de bu değil mi azizim? İşte benim yaşayışım böyleydi. Hayatı öğrenmeye hiç ihtiyaç duymadım. Bu konuda her şeyi doğuştan biliyordum. Bir takım kimseler vardır. Onlar için insanlardan korunmak ya da onlarla anlaşmak bir derttir. Bizim anlaşmamız baştan yapılmıştı. Gerektiğinde senli benli, gerektiğinde sessiz olabildiğim, sözümü sakınmadığım kadar ağırbaşlı da davranabildiğim için hep dört ayak üstüne düşüyordum. Herkesçe tanınıp seviliyordum. Kibar çevrelerde kazandığım başarıların sayısını bile unutmuştum. Vücut yapım kusursuzdu. Bir yandan yorulmak nedir bilmeyen bir dansçı diye tanınırken, bir yandan da ukalalık taslamayan, çok bilgili bir kimse sayılırdım. Aynı zamanda ben kadınları hem de doğruluğu severdim. Hiç de kolay değildir bu. Sporla olduğu kadar güzel sanatlarla da uğraşırdım. Kendimi övdüğümü sanmayasınız diye kısa kesiyorum ama rica ederim gözünüzün önüne tam olgunluk çağında sapasağlam, çok yetenekli, bedeni kadar kafasını da ustalıkla kullanabilen, ne yoksul ne zengin, rahat uyuyan, kendinden son derece memnun olan ve bunu sadece mutlu bir sokulganlık biçiminde açığa vuran bir adam getirin. Büyük bir alçak gönüllülükle başarılı bir hayattan söz etmemi bağışlayabilirsiniz o zaman. Evet, pek az varlık benim kadar doğal davranabilmiştir. Yaşamla tam bir uyum içindeydim. Tepeden tırnağa katılıyordum ona. Ne alaylarından kaçınıyordum, ne büyüklüğünden, ne de zorluklarından. Özellikle sevgide olsun, yalnızlıkta olsun, çok kimseyi ürküten ya da cesaretsiz bırakan, et, madde, sözün kısası beden, kendine tutsak etmeksizin eşit yaratılmıştım. Herkesin hissettiği, ara sıra yaşamlarına yardımcı olduğunu yüzüme karşı açıkça söylediği, bendeki o uyum, o rahatça kendine hakim oluş oradan geliyordu. Beni yanlarında görmek herkesin aradığı bir şeydi. Örneğin benimle daha önce başka bir yerde karşılaşmış olduklarını sananlar pek çoktu. Varlıklarıyla, verdikleriyle yaşam önüme çıkıyordu. Bu saygı, sevgi gösterilerini iyi niyetli bir övünmeyle kabul ediyordum. Doğrusu böylesine dolu, böylesine basit bir biçimde insan olduğumu gördükçe kendimi biraz da insanüstü saymaya başlamıştım. Namuslu ama karanlık bir soydan geliyordum. Babam subaydı. Öyleyken ne yalan söyleyeyim, bazı sabahlar kendimi kral oğlu ya da Musa'nın içinde Tanrı'yı gördüğü tutuşmuş çalı yığını sanırdım. Şu noktaya dikkat edin. Herkesten daha akıllı olduğuma inanarak yaşadığım kesinlikten başka bir şeydi bu. O kesinlik zaten sonuçsuz kalıyordu. Çünkü pek çok aptal paylaşıyordu onu. Hayır, nasıl söyleyeyim? Göklere çıkarla çıkarla neredeyse kendimi böyle bir şey için seçilmiş sanmaya başlamıştım. O uzun, sürekli başarı için herkesin içinden özellikle seçilmiştim sanki. Aslında alçak gönüllü oluşumun sonucuydu bu. O başarıyı yalnız kendimdeki değerlere bağlamaktan kaçınıyor, böylesine farklı, böylesine aşırı niteliklerin tek bir kişide toplanmasının sadece bir tesadüf olabileceğine inanamıyordum. Onun için mutlu yaşadığımdan kendimi belli bir biçimde yüce bir buyrukla bu mutluluğa hak kazanmış hissediyordum. Hiçbir dine inanmadığımı size söylersem bu kanımdaki olağanüstü yanı daha iyi anlarsınız. İster olağan olsun ister olmasın o kanı uzun süre beni günlük akışın üstüne çıkardı. Yıllarca sözün tam anlamıyla göklerde uçtum. O yılların anısıyla hala yüreğim sızlar. Göklerde uçtum ta o akşama dek. Yok, bu başka bir konu. Unutmak gerekir onu. Büyütüyorum. Belki de her şeyi şişiriyorum. Her bakımdan pek rahattım doğrusu. Ama aynı zamanda hiçbir şeyle doymuyordum. Her sevinç bana bir başkasını özletiyordu. Şenlikten şenliğe koşuyordum. Gecelerce dans ediyor, gitgide hayattaki varlıkların daha çılgını haline geliyordum. Arada bir dansın, hafif alkolün, dini bırakışın etkisiyle yorgun ve doygun olarak kendimden geçtiğim o saatlerin sonunda bir an için varlıkların ve dünyanın sırrını anlar gibi olurdum. Ama sabahleyin yorgunluk diye bir şey kalmazdı. Onunla birlikte o sır da kayboluyordu. Yeniden fırlardım. Böylece her istediğim yerine geldiği halde hiçbir zaman doymayarak nerede duracağımı bilmeksizin koşup gidiyordum. Ta o güne, daha doğrusu o akşama dek. O akşam müzik kesildi, ışıklar söndü. Mutlu olduğum şenlik, izin verin de ilkel dostumuzu çağırayım. Ona teşekkür etmek için başınızı sallayın ve en önemlisi, için benimle, yakınlığınıza ihtiyacım var. Bakıyorum şaşırttı sizi bu sözüm. Hiç birdenbire yakınlığa, yardıma, dostluğa gereksinim duyduğunuz olmadı mı? Olmuştur elbette. Ben yakınlık duygusuyla yetinmeyi öğrendim. Kolayca elde edilebildiği gibi insanı hiçbir biçimde bağlamıyor da. İnanın size yakınlık duyuyorum. Dediniz mi içinizden, hemen arkasından, şimdi başka şeye geçelim, sözü gelir. Yönetim kurulu başkalarına yakışan bir sözdür bu. Ucuza kapatabilirsiniz felaketlerden sonra. Dostluk daha oyuncaklı bir iştir. Uzun sürer, kazanılması güçtür. Bir de elde ettiniz mi başınıza kalır. Katlanmak zorundasınızdır. Hele dostlarınızın aslında yapmaları gerektiği gibi her akşam size telefon edip kendinizi öldürmeye niyetli misiniz ya da sadece arkadaşa ihtiyacınız var mı yoksa dışarı çıkmayı mı düşünüyorsunuz diye soracaklarını hiç sanmayın. Yalnız olmadığınız ya da hayatı güzel bulduğunuz akşamlarda telefon ederler mutlak. Daha çok onlara göre kendi kendinize borçlu olduğunuz şeyler yüzünden canınıza kıymaya iterler sizi. Azizim, Tanrı bizi dostlarımız tarafından göklere çıkarılmaktan korusun. Görevi bizi sevmek olanlara gelince, ailemiz, hısım, akrabalarımız demek istiyorum, deyime bakın. O da başka bir hava. Söylenecek sözü bilir onlar. Ama hedefi gözünden vurur söyledikleri söz. Tüfek atar gibi telefon ederler. İyi de nişan alırlar ha. Ah o bazay neler ah. Nasıl? Hangi akşam? Oraya da geleceğim. Beni dinlerken sabırlı olmalısınız. Bir bakıma bu dost akraba hikayesiyle de o konunun içinde sayılırım. Biliyor musunuz? Dostu hapse girdiği için onun yoksun bırakıldığı bir rahatlıktan yararlanmamak amacıyla her akşam odasında yerde yatan bir kimseden söz etmişlerdi bana. Ya azizim, kim yerde yatar bizim için? Ben kendi hesabıma böyle bir şey yapabilir miyim diye soruyorsunuz, öyle mi? Bakın, isterdim bunu yapabilmeyi. Yapabilirim de. Evet, bir gün hepimiz bunu yapabilecek duruma geleceğiz. O zaman da kurtulmuş olacağız işte. Ama kolay değil bu. Dostluk biraz unutkandır, güçsüzdür hiç değilse. İstediğini yapamaz. Belki de aslında yeterince istemiyordur da ondan. Belki de hayatı yeterince sevmiyoruz. Dikkat etmediniz mi? Ağızlarına toprak dolduğu için artık konuşamayan üstadlarımıza nasıl da hayranız. Pek doğal geliyor saygı o zaman. Belki bütün hayatları boyunca bizden bekleyip de göremedikleri saygı. Ama biliyor musunuz neden ölülere karşı daha adil, daha cömertiz? Nedeni basit. Onlara karşı bir zorunluluğumuz yok. Bizi serbest bırakıyorlar, zaman bulabiliyoruz. Saygımızı bir kokteyl ile tatlı bir sevgili arasına sıkıştırabiliyor, kısacası boş yere harcadığımız zamanlara sığdırabiliyoruz. Çok çok belleğimizledir zorları, belleğimiz de zayıftır. Hayır, yeni ölmüş dostlarımızı severiz biz. Ölüm acısını, duygulanışımızı, sözün kısası, kendimizi severiz biz. Ölüm acısını, duygulanışımızı, sözün kısası, kendimizi severiz. İşte böyle, yüz yüze gelmekten çok kere kaçındığım bir dostum vardı. Sıkardı biraz beni. Sonra ahlak dersi vermeyi de pek severdi. Ama ölüm döşeğine düştüğünde, inanın başucunda buldu beni. Bir tek gün bile onu yoklamazlık etmezdim. Benden hoşnut olarak iki elimde öldü. İkide bir de, üstelik karşılık görmeksizin arkama düşen bir kadın vardı. Neyse ki, genç ölmek kibarlığında bulundu. Gönlümde baş tacı oldu ondan sonra. Hele bir de kendini öldürmüşse dostumuz. Ya Rabbi, o ne telaştır. Telefonlar işler, insanın yüreği yerinden oynar, isteyerek kısa kesilen ama ima dolu cümleler, bastırılan keder ve hatta, evet, biraz da kendini suçlayış. İnsan böyledir azizim. İki yüzlü. Kendi kendini sevmeden sevemez başkasını. Oturduğunuz evde tesadüfen bir ölen olursa komşularınızı gözleyin. Kendi derdinde, kendi uykusundayken herkes bakarsınız birden kapıcı ölmüş. Hemen uyanır millet. Bir telaş, bir koşuşma, sorup soruşturma. Ah vah! Son baskı bir ölüm haberi. Gösteri artık başlıyor demektir. Trajediye ihtiyaçları var. Neylersiniz? Kendilerini öyle aşabiliyorlar. İştahları onunla açılıyor. Size kapıcıdan söz etmemde rastlantı mı sanıyorsunuz? Bizim kapıcımız vardı. Gerçekten lanet herifin biriydi. Kötülüğün ta kendisi. Bir önemsizlik ve hınç canavarı ki bir Fransiskan papazını bile çileden çıkarabilir. Konuşmazdım bile onunla. Ama sadece varlığı keyfimi kaçırmaya yetiyordu. Öldü ve ben cenazesine gittim. Neden dersiniz? Törenden önceki iki günde çok ilgi çekici olaylarla dolu geçmişti. Kapıcının karısı hastalanmıştı. O bir göz odanın içinde yatıyordu. Kadının yanına da yere takozlar koyup tabutu uzatmışlardı. Mektuplarınızı gidip oradan kendiniz almak zorundaydınız. Kapıyı açıp, "Günaydın bayan," diyor. Kapıcı kadının bir yandan eliyle göstererek merhumu övmesini dinliyor. Mektuplarınızı alıp gidiyordunuz. Hiç de iç açıcı bir yanı yok bu işin, değil mi? Öyleyken bütün ev halkı fenol kokusundan geçilmeyen o daracık odada geçit resmi yapmıştı. Üstelik kiracılar hizmetçilerini göndermiyor, bu beklenmedik nimetten yararlanmak için kendileri gidiyorlardı. Hizmetçiler de geliyordu ama gizlice. Ölünün gömüleceği gün tabut küçük odanın kapısından geçemedi, büyük geldi. Kapıcı kadın yattığı yerden aynı zamanda hayranlık ve can sıkıntısından ileri gelen bir şaşkınlıkla ''Ah canım'' diyordu. ''Ne kadar da iriydi.'' ''Tasalanmayın bayan'' diye cevap verdi cenazeyi götürenlerin başındaki adam. ''Dikine kaldırır, yanlamasına geçiririz.'' Tabutu dikine kaldırıp geçirdiler kapıdan. Sonra gene yatırdılar ve mezarlığa dek bir ben gittim. Bir de eskiden kabare bekçiliği yapan bir adam. Anladığıma göre merhumla her akşam birlikte pernot içerlermiş. Tabutun süsü, gösterişi de görülecek şeydi. Çiçek serptim üzerine. Sonra kapıcı kadını ziyaret ettim. Bir trajedi oyuncusu edasıyla bana sunduğu teşekkürleri dinledim. Bütün bunları niye yaptığımı söyler misiniz? Hiç, sadece iştah açıcı bir içki içer gibiydim. Avukatlar Birliği'nde çalışan eski bir dostu da görmüştüm. Kimsenin yüz vermediği bir hademeydi. Bense hep elini sıkardım. Çalıştığım yerde herkesin elini sıkardım zaten. Hem de bir kere değil, birkaç kere. Bu içten gelen basit davranış pek az emek karşılığında herkesin sevgisini kazandırıyordu bana. Bu sevgi de keyfimin tamam olması için gerekliydi. Birliğin başkanı bizim hademenin gömülme töreni için rahatını bozmamıştı. Bense üstelik ertesi gün yola çıkacakken işimi gücümü bırakıp koşmuştum. Kimsenin gözünden kaçmadıydı bu. Orada bulunmamın dikkati çekeceğini, olumlu yorumlara yol açacağını pek iyi biliyordum çünkü. Anlıyorsunuz değil mi? Yağan karı bile umursamamıştım o gün. Nasıl? Oraya da geleceğim, merak etmeyin. Hatta geldim sayılır. Yalnız önce şunu belirteyim. Duygulanmanın tadına daha iyi varabilmek için haçlara, iyi cins meşe ağacından tabutlara, bahşişlere avuç dolusu para harcayan bizim kapıcı kadın, bir ay sonra giyim kuşam meraklısı, güzel sesli bir herife tutulup onunla birlikte yaşamaya başladı. Herif dövüyordu da kadıncağızı. Korkunç feryatlar işitiyorduk. Hemen ardından adam pencereyi açıp pek sevdiği bir türküye başlıyordu. Kadınlar, ne kadar güzelsiniz. Olur şey değil diyordu komşular. Neydi olmayan sorarım size. Gerçi bu bariton görünüşte suçlu sayılırdı. Kapıcı kadın da öyle. Ama birbirlerini sevmediklerini kanıtlayacak bir şey yoktu ki ortada. Kadının kocasını sevmediğini kanıtlayacak bir şey de yoktu. Üstelik giyim kuşam meraklısı herif sesini ve kolunu yorup kirişi kırdığında o sadık kadın gene merhumu övmeye başladı. Sonra görünüşte haklı olup da aslında ne sadık ne de samimi olanları çok görmüşümdür. Hayatının 20 yılını şaşkın bir kadın uğruna harcamış, onun için her şeyini, dostluklarını, işini, şerefini bile feda etmiş bir adam tanımıştım. Bir akşam o kadını aslında hiç sevmemiş olduğunu anlayıvermişti. Canı sıkılıyordu, işte o kadar. Çok kimse gibi onun da canı sıkılıyordu. Bu yüzden kendi başına çorap örmüş, karmakarışık, dram dolu bir hayat kurmuştu. Bir şey olsun da, işte insanların kurdukları ilişkilerin çoğunun açıklaması bu. Bir şey olsun da, sevmeden kölelikmiş, savaşmış, ölümmüş, hepsi bir. Öyleyse yaşasın gömme törenleri. Hiç değilse bir özrüm yoktu benim. Canım sıkılmıyordu çünkü hükmediyordum. Sözünü ettiğim akşamsa hiç mi hiç sıkılmadığım bir akşamdı. Hayır, gerçekten bir şey olsun istemezdim. Öyleyken, biliyor musun azizim, güzel bir sonbahar akşamıydı, şehir ılıktı daha, sen kıyılarında ise rutubet başlamıştı. Gece yaklaşıyordu, göğün batısı daha aydınlıktı ama kararıyordu, sokak lambaları ölgün ölgün yanıyordu. Irmağın sol kıyısından Arts Köprüsü'ne doğru çıkıyordum. Sahafların kapalı sandıkları arasından ırmağın parlayışı görülüyordu. Rıhtımlarda pek az kimse vardı. Paris çoktan yemeğe oturmuştu. Yazı akla getiren tozlu sarı yaprakları çiğniyordum.